Ayrım 10 Cemile. Orhan Kemal, sayfa 134. 24. Numan Şerif Bey'in kırmızı hususisini pencereden gören Kadir Ağa, lacivert beresiyle koştu. Bey'i kapıda karşıladı, ağzına tabanca dayandığı günden sonra öylesine köpekleşmiş, öylesine yumuşamıştı ki, kalın, kırçıl kaşlarıyla Numan Şerif Bey ise ortağına bakmadan odaya girdi. Fötür şapkasını, bastonunu falan askıya astı. Fabrika işlerini kontrole giderken giydiği beyaz gömleği askıdan aldı, giyecekti. Kadir Ağa almak istedi, Numan Bey vermedi. İki yüzlü ortağından iğreniyordu. İstemez, istemez dedi. Kadir Ağa dayattı. Ver Numan Bey tutayım. Cenab-ı Allah bile kulunun ayıbını yüzüne vurmazmış. Numan Bey cevap vermedi. Gömleğini kendi kendine giydi. Sonra geçti ceviz masaya oturdu. Masanın üzerinde duran imalat raporlarını tetkik etti. İplik, bez imalatı iyice düşmüştü. Ortağına nefretle baktı. Tükürür gibi. Bir haftadır imalat düşebileceği kadar düştü sayende dedi. Kadir Ağa iri taneli siyah tesbihini çıkarmış, gözlerini suçlu suçlu indirmişti. Oturduğu koltukta sinerek ortağına bakıyor, göz göze gelmemek içinse hemen yere indiriyordu bakışlarını. Numan Bey bir ara gene tok tok konuştu. Daha da kim bilir ne kadar düşecek. Neyse, verilmiş sadakan varmış, yoksa... Kadir Ağa'nın gözleri yerden kalktı, ortağın iri siyah gözleriyle karşılaştı. Cartayı çekmiştin çoktan. Zile bastı içeri giren odacıya. Bana genel müdürü çağır dedi. Az sonra uzun boyu, geniş omuzlarıyla genel müdür Salomon içeri girdi. Beyefendi yere kadar eğilerek selamladı. Numan Bey sertçe sordu. İlanları gazetelere gönderdin mi? Salomon hemen cevap veremedi. Tereddütle bakıyordu. Ne bakıyorsun? Hiç efendimiz. Niçin cevap vermiyorsun? Salomon yutkunarak sokuldu. Gözleri Kadir Ağa'ya gitti. Ondan imdat bekliyordu sanki. Oysa başını eğdikçe eğmiş, tespih çekiyor, bakamıyordu bile. Cevap versene be. Efendimiz, İstanbul veya İzmir'den işçi getirtmek kolay. Fakat bunun doğuracağı neticeleri tahmin etmiyor musunuz? Ne gibi? Türkiye'nin en uyanık işçi bölgelerinden getirilecek işçiler. Onlar bizim yerli işçilerin katlandıklarını, hayat şartlarına tahammül ederler mi? Nasıl? Her şeyden önce ücret meselesi. Yerli işçilerin aldığı parayla çalışmazlar. Yüksek ücret isterler. Evet, medeni ihtiyaçları arttıkça malum ya, elbette İzmir yahut İstanbul'dan gelecek işçiler hemen hemen bizim muhasebe servisindekilerle eşittirler. Gözleri açıktır. Amirlerinin azarına, dayağına falan kolay kolay boğun eğmezler. Asıl fenası İzmir yahut İstanbul'dan gelecekler, gelirken dansları, müzikleri, banyoları, haftalık temiz elbiseleriyle falan gelecekler. Bizim sakin, durgun, kendi halinde, fazlasını istemeyi bilmeyen yerli işçilerimize tesir yapacak, gözlerini açacaklar, örnek olacaklar bizimkilere. Çok geçmeden bildiğiniz gibi bir işçi bunalımıyla karşı karşıya geleceğiz. Sonu tahmin edersiniz. Numan Şerif Bey Salomon'u haklı bulmuştu. Hınzır Yahudi'nin sözleri doğruydu. Bunu kendisi de düşünmemiş değildi. Ama bir sefer ok yaydan çıkmış, emir vermişti. Sadece emir vermiş olması da değil, mesele büyük bir kısım işçiyi de işten atmıştı. Ne olursa olsun sen benim emrimi yerine getir, hemen. İşçi getirtme konusunda ilanları hemen şimdi tape ettir ve yolla, marş. Salomon hala tereddüt içindeydi. Kadir Ağa'ya baktı, hayır yoktu. Başını önüne eğmiş tesbihini çekmekteydi. Bir ara başını kaldırdı, Salomon'la göz göze geldi, şaşaladı. Sonra Allah diye içini çekti. Numan Bey tekrar boşandı. Ne dikiliyorsun hala? Salomon kekeledi. Birkaç gün beklesek? Sebep? Niçin bekleyecekmişiz? Öfkeyle kalkan zararla oturur da. Derhal odana geç ve sana verdiğim emri harfiyen yerine getir. Haydi. Artık ne söylenecek söz ne de geçirilecek vakit kalmıştı. Salomon yıkılırcasına odadan çıktı, kendi odasına geldi. Çökmüş avurtlarıyla bir kenarda dikilen dokuma ustasına bakmadı bile. Masasına geçip oturdu. Dokuma ustası çekinerek yaklaştı, hiçbir şey sormadı. Salomon, ne yapsak boş dedi. Dokuma ustası endişe içindeydi. Boşa, üstelik hala müthiş de sinirli. Demek yanına girmeyeyim, sakın ha. Bense elini ayağına kapanırım diyordum. Sakın, sakın, sakın. Kadir Ağa ne diyor? Ne diyebilir, süt dökmüş kedi gibi oturuyor. Peki sonu ne olacak bunun? İzmir'den, İstanbul'dan işçi getirteceğiz. Dokuma ustası beyninden vurulmuşa döndü. İzmir'den, İstanbul'dan gelecek işçi. Yerli işçinin düşük ücretinde çalışır mı? Yatacak iyi yer ister, iyi yemek ister. Söyledim, hepsini söyledim. Uzun uzun bakıştılar. Dokuma ustası büyük bir ümitsizlik içinde mırıldanmaya başladı. Ah Kadir Ağa, ah, bizi öyle bir halt ettirdi ki Arap sabunu temizlemez. Neme lazım benim yazının kabuklusuyla tepişmek. İyi kötü yuvarlanıp gidiyorduk. Kurnaz Solomon göz kırptı. Kadir Ağa seni kollamıyor mu? Beni kollamakla iş biter mi? İşçiler canavar gibi. Herifler bana kandı. Bana deyince ben de Kadir Ağa'ya kandım. Ama gel de işçiyi anlat. Bütün gün kahve köşelerinde homurdanıp duruyorlar. Benim için hava hoş. Basar Tarsus'a Kayseri'ye giderim. Nazilli'ye giderim. Niçin gitmiyorsun? İşçiler ne olacak? Solomon omuz silkti. Ne olursa olsun. Babanın oğlu değiller ya. Dokuma ustası cevap verecek bir şeyler söyleyecekti ki Numan Bey'in kalın öksürüğü duyuldu. Solomon'un odasına geliyordu herhalde. Madem sinirliydi, gözüne görünmemesi lazımdı. Tam zamanında muhasebeye açılan kapıdan dışarı çıktı. Fabrikanın karşısındaki işçi çayhanesine geldi. Başta yeğeni Camgöz Sadık'la öteki işçiler hemen etrafını aldılar. Camgöz Sadık merakla sordu. Ne oldu dayı? Şimdilik bir şey yok. Peki ne olacak? Bilmem. Homurtular oldu. Homurdananların gözlerinde endişeyle baktı. Ürktü. Bir zamanki uysal, itirazsız bakışlar değildi. Kinle parlıyorlardı. Benim ne suçum var dedi. Ben elimden geleni yaptım. Homurtu tekrarlandı. Camgöz Sadık. Tatsız dedi. Sen de mi Sadık? Ne yapayım dayı? Elde yok, avuçta yok. Durun bakalım gün doğmadan neler doğar. Kalın kemikli, sert bakışlı bir işti. Açlık, sefalet, ölüm doğacak dedi. Bir başkası mırıldandı. Yapacağınızı yaptınız. Usta korkuyla döndü. Ben ne yaptım? Benim ne suçum var? Doğru, senin ne suçun var? Suç bizim, suç bizim gibi dangalakların ki sizin gibilerin ayartmasına kapıldık. Koyu, korku verici bir sessizlik oldu. Dokuma ustası titriyordu. Bereket versin İstanbul'dan, İzmir'den gelecek işçilerden haberleri yok diye geçirdi. Belinin ortasından boşanan soğuk terle çayhaneden çıktı gitti. 25. Necati ile İzzet Usta konuşarak çayhaneye girdiler, bir kenara oturdular. İzzet Usta, İstanbul'dan gelecek işçiler haberini millet senden duymasın dedi. Niçin? Hem fabrikadaki hem de işçiler arasındaki durumun sarsılabilir. İşçiler kendilerine taraf gelmekteydiler. İzzet Usta lafı değiştirdi. Demek babaannen kızı almana taraftar değil. Değil ama onu dinleyen kim? Dinlemeye mecbursun. Belki ama aklına ne geliyor biliyor musun? Babaanneme boş verip evet nikah yapmak ve pılımı pırtımı toplayıp kızın evinin kapağını atmak, ha? O kadar. Aksi halde bu iş yürümeyecek. İhtiyar ne diyor? Ne demiyor ki? Tereddüt içinde. Mahalle dedikodundan çalkalanıyormuş. Babama yazmalıymışım. Fabrikada çalışan bir kızı almaya hakkım yokmuş. Bir de asıl kızdığım, kız fabrikadan çıksın diyor. Ne düşüncesiz insan? Kız fabrikada keyfinden çalışmıyor ki. Artık çalışma dediğim andan itibaren, doğru, hiç olmazsa ayda 10 lira vermen lazım. Değil mi ya? Veremem. 24.95 bana bile yetmiyor. Kaldı ki. Etraflarını almış sinirli işçilerden biri. Usta dedi, İzzet Usta, biraz da bizi dinle. Ne olacak şu halimiz kardeş? Bizi yek ekmeğe muhtaç ettiler. Bir akıl ver bize. İzzet Usta dertli işçiye döndü. Adamın gözleri yuvalarında kinle parlıyordu. Parlıyordu, acınacak haldeydi ama ne gelebilirdi elinden? Elinden pek bir şey gelmemekle beraber kuru tesellinin de zamanı olmadığını biliyordu. Gerçi onları önlemeye çalışmış, yalana uymamalarına yalvarmıştı. Ama bunu hatırlatmanın da sırası değildi. Uzun uzun süreceğini bildikleri işsizliğin verdiği sıkıntıyı açıklayan bakışları, çökük avurtları, uzamış sakalları, kara sarı yüzleri. Tavındaydılar. Neler yaptırılmazdı onlara? Kilitleri mi kıramazlardı? Demir kapıları teneke gibi mi yırtamazdı? Omuzlarıyla apartmanları mı deviremezlerdi? Bir başkası, içim alıp alıp deriyor dedi. Burnuma kan kokuyor. Öfkemi alamadım mı ağlıyorum. Koskoca herifim, hey, ama ağlıyorum gene de. Şu ellerime bak, tüm yara. Eve gitmek canım istemiyor. Çocukların kara kara bakması. Geçen gün hırsımdan evin kerpiç duvarlarını yumrukladım. Kirpikleri yaş yaş parlıyordu. İlle en küçük, şu kadar, bir de zayıf mı sana? Bütün gün ıhı ıhı ıhı, boğmaca dedi, millet hastanesindeki doktor. Reçete verdiler, ilaç almaya param yok. Sabahlara kadar horoz gibi ötüyor. İzzet Usta'nın kafasında tren altında ezilen çocuğunun cesedinden ayrılmış sarı saçlı başı. O da böyle boğmaca olmuştu. Sabahlara kadar horoz gibi ötmüştü. İçini çekti. Eve gitmekten korkuyorum. Karımın, çocuklarımın yüzüne bakmaktan da korkuyorum usta. Başımı yastığa koyup yorganı tepeme çekiyor muyum? Allah Allah, sabaha kadar ölç biç, ölç biç. Öfkeyle İzzet Usta'ya baktı. Çek vur kendini lakin. İzzet Usta kızdı. Ne biçim söz bu be? İşsiz kaldınız mı hemen ölmek öldürmek? Marifet ölmek öldürmek de değil. Bu kötü şartlarla mücadele etmekti. Nasıl? Nasılı var mı? Başka yerlerde bir başka iş mesela. Dokuma ustası bekleyin diyor. Bir ümit. Cam göz yok mu cam göz? Bekleyin diyor. Kadir Ağa güya demiş ki Numan Bey'i yatıştırırım ben. Beklesinler tekrardan işe aldırtacağım demiş. Kim bilir? Necati şöyle bir baktı. Derine gömülmüş gözleriyle işçi. Baştan aşağı sinir kesilmişti. Kadir Ağa'dan falan hiçbir umut olmayacağını söyleyip son ümidini de söndürmek istemedi. Kalktı. İzzet Usta'ya gidiyor musun diye sordu. Gidiyorum eyvallah. Çayhaneden çıktı. Camgöz Sadık iskemlesini çayhanenin beton kaldırımına atmış kara kara düşünüyordu. Necati'ye gözü takıldı. Aklına Cemile geldi. Sahi şu mesele ne olmuştu? Deveci Çapur Halil neredeydi? Niçin görünmüyordu? İskemlesinde doğruldu. Deveci Çapur Halil'i bulsa borç istese. Hiç de fena fikir değildi. Şu sıra tam da işine yarardı hani. Borcunu ödemeye gelince. Birden kara kız. Merhaba dayıoğlu dedi. Merhaba bacı. Hayrola? Seni Halil adam çağırıyor. Camgöz Sadık'ın içinden ferahlık bir rüzgar gibi geçti. Gene de. Ne yapacak dedi. Bilmem acele istiyor. Kız dalgası mı? Bilmiyorum. Ben kendi canımın derdine düşmüşüm. O hala... Gelmiyor musun? Kendini naza çekmekte fayda vardı. Gelmiyorum. Karakız iç mahallelerine uzanan caddenin köşesindeki kebapçı dükkanında Camgöz Sadık'ı sabırsızlıkla bekleyen Deveci Çapur Halil'e durumu haber verince Deveci Çapur Halil demek gelmiyor dedi. Niye? Bilmem, bir sebebi olmalı. Sebebi işsiz, sıkıntılı. Ben kendi canımın derdine düşmüşüm diyor. Deveci Çapur Halil işi anladı. Herhalde parasızdı. O da zaten bunu haber almış, koşmuş gelmişti. Sen otur, ben alır gelirim dedi. Hızla uzaklaştı. Kara kız yalnız kalınca örtüsünü çıkarıp yanındaki iskemleyi attı. Bugün işinden alıkoyduğuna göre Deveci Çapur Halil yevmiyesini vermeyecek miydi acaba? Hiçbir çıkarı olmadan el alemin keyfi için ne diye işinden olacaktı? Sonra nereye varacaktı bu işin sonu? Kız istemiyor, oğlan istiyor, söz kesilmiş. Deveci Çapur Halil hala ne umuyordu? Deveci Çapur Halil ile Camgöz Sadık gelince toparlandı. Deveci Çapur Halil, sen getiremedin ama bak ben nasıl getiririm dedi. Kara kız Camgöz Sadık'a küskün küskün baktı. Aşk olsun dayıoğlu, demek senin yanında hiç hatırım yokmuş. Hep o sıkıntılı haliyle Camgöz Sadık, bir şey değil, arada biz kötü olduk dedi. Bu dünyada dayımayı fosmuş meğer, tuttu beni öne düşürdü, işçiyi kışkırttı. Şimdi de meteliksiz gezilir mi, milyoner miyim ben? Deveci Çapur Halil ilgiyle sordu. Madem seni kışkırttı şimdi de zarına bakması lazım. Para vermiyor mu? Kebaplar şarap söylendi. Camgöz Sadık. Vermiyor dedi. Sabredin diyor, sonu iyi olacakmış. Ne iyi olduğu var ne de olacağı. Halbuki İtalyanlar korkak olur. Dövdünüz mü kaçar. İş eskisi gibi bize kalır. Kadir Ağa o zaman dilesinler benden ne dilerlerse diyor dediydi. İşler kötüye varınca o da boş verdi. Ne yapacaksın kardeş? Harcandığımızı anladık. Sıcak kebaplarla kocaman bir şişe şarap geldi. Camgöz Sadık'ın şarap falan gördüğü yoktu. Günlerden beri midesine sıcak bir şey girmemişti. İri bir kebap parçasını kuvvetli dişleri arasında çiğnerken arkadaşların arasında öyleleri var ki dedi. Yek ekmeğe muhtaç. Herifler kahve parası bulamıyor dedi. Haydi şerefe. İçtiler. Camgöz Sadık devam etti. Ağlıyorlar be, anam avradım olsun ağlıyorlar. Kara kız, ayıp ayıp, erkek ağlar mı dedi. Camgöz Sadık kızdı. Erkeklik yiğitlik mangırlı olur kızım. Yok işte yok, en biri ben, şu kebapçı bile tavrını değiştirdi. Eskiden nasıldı, sokakta görse halimi hatırımı sormadan edemezdi. Şimdi, Deveci Çapur Halil Cemile meselesini açmak için fırsat kolluyor. Ama Camgöz Sadık'ın dertli halinden ürküyordu. Bir ara, yeter dedi. Yeter be Camgöz, şuraya oturduk ki karşılıklı iki satır çene çalak gülek diye. İçimden gelmiyor emmoğlu, içimden gelmiyor. Haklısın, işsizlik kötü şey, malum, malum ya. Fabrikadaki işin anlaşıldıktan sonra bir çaresini düşünürüz. Nasıl, nasılına karışma. Camgöz Sadık da pırıl pırıl bir ümit. Fabrikadan hiç umudum yok. Fabrika kapısı bizim için temelli kapandı. Kapandıydı da Bense arkadaşlığımı yaparım. Ne gibi, ne olacak? Ortaklama, bir dükkan kiralarız. Sermaye benden, emek senden. Camgöz Sadık heyecanla sordu. Kahvecilik yapar mıyız? Niye yapmayalım? Öyleyse var mı boş kahve? Bak hele bak. Nerede? Bizim Silo'nun kahvesi var. Boş, kiraya verir bize. Bu mahallede mi? Camgöz Sadık eğildi, işçi mahallelerine giden ana caddenin solundaki mavi boyalı dükkanı pencereden gösterdi. Epeyce büyük. Günde birkaç yüz marka yaparız. İyi ya, birazdan gidip bakalım. Birazdan mı? Sahi, hemen tutar mıyız? İşimize gelirse tutarız. Camgöz Sadık birdenbire sahış olmuştu. Artık ne dayısı ne de işlerinin atılmalarına sebep oldukları işsiz, gözü yaşlı işçiler. Bardağına şarap doldurdu, bir nefeste dikti. Senin yolunda ölmeyenin anasını da avradını da sinsile sülalesinde. Deveci çapur Halil memnun. Yok canım, o kadar da değil dedi. Kim? Senin yolunda ölmeyenin? Peki peki, ölmeye lüzum yok. Şu meseleyi düzenleyek yeter. Kara kıza baktı, göz kırptı. Kara kız hırsından mosmordu. Şu meseleden ona neydi? Camgöz Sadık kahve sahibi olacak kendisi. Camgöz Sadık'ın sarhoşluğu gittikçe artıyordu. Geçen sefer bacımızın yüzünden fosa çarptık. Kızı kaçıramadıydık. Ama bu sefer deli misin? Anam avradın olsun, babasının dizinin dibinden çekip sürtürürüm bu sefer. Değil mi bacı? Kara kız cevap vermedi. Camgöz Sadık öyle keyifliydi ki ne kara kızın sıkıntısı ne de cevap verme işi dikkat bile etmedi. Alloş. Kayfemiz olunca tamam. Günde en azdan 300 marka yapsak. Üçer kuruştan eder 90 kağıt. Yarısını masrafa çık, kalır 4,5 lira. 4,5'un da yarısı senin, yarısı benim. Ha? Deveci çapurla Halil. Ben istemem dedi. Sen bana borcunu öder. Borcunu ödedikten sonra. Camgöz Sadık'ın heyecanı arttı. Ödedikten sonra kayfe senin olur. Camgöz Sadık masadan fırladı. Tezgahı başındaki kebapçıya bağırdı. Yeğenim. Kebapçı isteksizce cevapladı. Emret. Derhal çifte telli plağını koy gramofona. Gramofona çifte telli plağı konuldu. Camgöz Sadık parmaklarını usta bir kadının çengi gibi şıkırdata, göbek çalkalaya, çifte telliye başladı. Gözleri dönmüştü. Ağır haya, utanma falan silinmiş, dönüyor, boyuna dönüyordu. Boru muydu, kahve sahibi olacaktı. Dayısının olanca himayesine karşılık dokuma tezgahlarında eline geçenin en azından birkaç misli para kazanacaktı. Dünyayı yakabilirdi. Arada masaya yaklaşıp deveci çapur halini doldurduğu şarap bardağını alıyor, oradakilerin şerefine kaldırıp dikiyor, sonra daha içten, daha canlı oyuna devam ediyordu. Kara kızsa somurtçukça somurtuyordu. Ona neydi? Bütün bunlardan ona neydi? Nesine lazımdı? Kızın ikinci sefer kaçırılması için istenecek yardımı ne diye yapacaktı? Camgöz Sadık'ın çıkarı vardı. Ya onun? Ne çıkarı vardı? Zorla kız kaçırmanın sonunu biliyordu. Hapislik vardı ucunda. Camgöz Sadık'a göre gene de hava hoş olabilirdi. Kahveyi kardeşine yahut hatta karısına bırakıp 3-5 ay yatabilirdi. Kendisi ya. İhtiyar kırış kırış annesinden başka kimi vardı? İçeriye düşse kim bakardı? Deveci çapur Halil mi? Camgöz Sadık mı? Hiçbiri. Fukara anası ölür, kendi de. İşli işsiz genç ihtiyar insanlar kebap evini bir anda doldurmuş, Camgöz Sadık'a elleriyle tempo tutuyorlardı. Usulcacık kalktı, kalabalığın bir kenarından dışarı sıyrıldı. Ortalık günlük güneşlikti. Arkasından koşacak, geri çevireceklermiş gibi bir korku içindeydi. İstemiyordu. Ne Camgöz Sadık, ne deveci çapur Halil'i, ne de şaraplarıyla kebapları. Başkalarına alet olmadıktan başka duruma kıza da anlatacaktı. Yuva yıkanın yuvası yıkılırdı. Kızı madem istemişlerdi, o halde bir yuvaya sahip olacaktı. Madem olacaktı, yuvasını yıktırmamalıydı. Birden İzzet Usta, nereye bacı dedi. Durdu, içtiği şaraptan başı hafifçe dönüyor, sallanıyordu. Cemilelere dedi. İzzet Usta ilgilendi. Ne yapacaksın? Hiç. Yoksa gene herhangi bir rezalet yahut bir pusu peşinde miydi? Ağzını aramak için, yakında Cemile'nin nişanı var dedi. Yoktu, henüz böyle bir şey yoktu. Necati'nin babaannesinin boyuna fikir değiştirdiğini biliyordu. Necati daha dün babaannesiyle kavga ettiğini anlatmış, gerekirse yatağımı alır, kızın evine düşerim demişti. Kara kız ne zaman diye sordu. Bu yakında, inşallah kardeş, inşallah, ama usta pirelendi. Ellerini çabuk tutmazlarsa ne olur? Her bir şeyi bir çırpıda anlattı. İzzet Usta sarsıldı. Demek deveci çapur Halil bu karardaydı. Camgöz Sadık'ı dilediği gibi kullanabilmek için Silo'nun şu sıra boş kahvesini kiralamayı bile göze almıştı. Cemile'yi bunun için mi göreceksin? Evet, yuva yıkanın yuvası yıkılır. Günah altında kalamam ben kardeş. İzzet Usta şöyle bir düşündü. Kızın elinde ne vardı ki? Bütün iş Necati'de bitecekti. En doğrusu meseleyi Necati'ye açmak, kızı bu yakınlarda çıkması mümkün felaketten kurtarmaktı. Cemile'ye bundan bahsetme dedi. Niye? Anlattı. Uzun uzun anlattı. Kara kızın aklı yatmıştı. Öyleyse gitmeyeyim. Git, git ama bu meseleden bahsetme. Peki. Ayrıldılar. Kara kız iş mahallerine giden uzun toprak yolu hızla geçti. Köşeler döndü. Cemile'lerin avlusundan içeri girdiği zaman genç kız Musa'ların merdiveni başında kanlı elleriyle avlu halkına müjde veriyordu. Gözümüz aydın. Avlu halkı hemen hep bir ağızdan sordu. Nesi oldu? Oğlu, oğlu. Merdivenleri koşarak indi, avlunun bir kenarındaki paslı tulumbaya giderken kara kızla karşılaştı. Kaşları hemen çatıldı. Kara kız, ellerim niye kanlı Cemile diye sordu. Cemile cevap vermedi. Güllü, Cemile doğurttu, ebe oldu artık o dedi. Esahtan mı? Hiçbirimiz cesaret edemedik ki bacım. Ebe yok muydu? Vardı ama doğuma gitmişti. Kara kız heyecanla mırıldandı. Aşk olsun, aşk olsun vallaha. Cemile ellerinin kanını yıkamıştı. Yüzüne düşen bir tutam saçı başının sinirli hareketiyle geriye atıyor ama saç inat ediyordu. Az evvel tek başına doğurttuğu kadının ev sahibi Musa'nın karısının yanına gitmek üzere merdivene hızla yürüdü. 26. Fabrikanın İstanbul ve İzmir'den işi getirteceği haberi mahallede bomba gibi patladı. Olur muydu, olabilir miydi? Olsa bile öyle büyük şehirlerin kibar işçileri bu kadarcık ücretle çalışabilir miydi? İşlerinden atılanlarsa ağızlarını bıçak açmıyor, yüzlerinden düşen bin parça oluyordu. Başta Camgöz Sadık'ın dayısı, dokuma ustası olmak üzere iplikhane ustası, usta yardımcıları, düzenciler, kısaca İtalyan mühendise karşı koydukları için işlerinden atılanların tümünün ayakları suya değmiş, tekrardan işe alınmak gibi hafif de olsa bir ümit besleyenlerin son ümitleri de kırılmıştı. Ustalarla usta yardımcılarını Kadir Ağa zaman zaman 3-5 kollamıştı. Ama bununla iş bitmemişti. Hepsi evli, çoluk çocuk sahibiydiler. Ağanın sadakaya benzeyen kollamasıyla geçinememişlerdi. Bundan sonra ise 3-5'e de hasret kalacaklar, kara korkunç bir sefalet başlayacaktı. Bir gün dokuma ustasının Nazilli mi Kayseri mi bir yerdeki fabrikalardan birine ustalık bulup savuştuğu işitildi. Avurtları çökük, gözleri yuvalarına gömülmüş aç insanlara kuvvetli bir yumruk oldu bu. Ya dendi, demek böyle. Böyleydi maalesef, böyleydi. Demek atıldık. Hem de itenikleri gibi. Kırış kırış yüzleri canlanmış, yuvalarına gömülü gözler ateş saçmaya başlamıştı. Kalın kemikli, iri yarı bir işçi yanardağ gibi gürledi. Aldatıldık arkadaşlar. İçten, ta içten kopup gelen inancın feryadı cevapladı. Aldatıldık. Bunu kesilerine mi koyacağız? Kimin? Bizi aldatanların. Hınçlı sesler gittikçe artan bir kinle sağdan soldan cevaplanmaya başladı. Koymayacağız, koymayalım. Nasıl koruz? Öldük be, öldük ki öldük. Bir kenardan soğukkanlı bir ses sordu. Ne yapmak niyetindesiniz? İzzet ustaydı. Bütün gözler ona döndü. O sapsarı yüzüyle dimdikti. Sorusuna cevap alamayınca tekrarladı. Ha? Ne yapmak niyetindesiniz? Kalın kemikli sert işçi cevapladı. Ekmeğimizi elimizden alıp bizi süründürenlerin evlerini başlarına yıkacağız. Kim bunlar? Dokuma ustası, yardımcısı, iplik ustası, düzenciler. Kupkuru bir ses. Camgöz dedi. Camgöz'ü unutmayalım. Camgöz sözü son damla oldu. Dayısı basıp gittiyse o vardı. Hem de sefaletleriyle alay edercesine işini yoluna koymuş, kahve açmıştı. Deminki ses tekrar konuştu. Bizi kahvesine sokmuyor. Çay içmeyeni kahveden it kovar gibi kovuyor. Ne suçumuz vardı? Çalışıp gidiyorduk. Bizi kışkırttı. Şimdi de bir başkası. Kahveyi nasıl açtı? Parayı kimden buldu? Dayısı vermiştir. Dayısı ha? Kalın kemikli işçi oturmakta olduğu tahta sandıktan ayağa fırladı. Uzun lafın kısası. Kahvesini başına yıkalım. Var mısınız? Gök gürültüsünü andıran korkunç bir ses kalabalığı İzzet ustayı falan silip geçti. Günlerden beri işsiz, sinirleri gergin, gözleri yuvalarına çökmüş, aç insanlar, tutulamayan bir öfke kasırgası halinde kalın kemikli işçinin peşine düştüler. Cadde çabucak geçildi, gittikçe büyüyen bir insan seli yan yatmış, bağdaş kurmuş, diz çökmüş, ahşap ellerin aralarındaki eğri sokakları zorlayarak akıyor akıyordu. Ortalığı bir homurtu hakimdi. Çok değil, bir hafta sonra yabancı işçiler gelecek, fabrikanın işçi eksiğini fazlasıyla tamamlayacaktı. Ondan sonra ne olacaktı? İzzet Usta gerilerde kalmıştı. Evet, ama cam gözün kahvesini parçalamakla ellerine ne geçecek diye soruyordu. Çare mi bu? Kurtuluş bu mu? Aklı başında ihtiyar bir işçi. Haklısın dedi. Çare bu değil. Kurtuluş bu olamaz. Ama kalabalık silindir gibi geçip kaybolmuştu. Cam göz Sadık'ın kahvesi önünde insan seli bir an durakladı. Ne yapacaklarını gayet iyi bilmekle beraber o an şaşırmışlardı. Hiç kimse ilk önce davranmak istemiyordu. Cam göz Sadık, cam bilyalarını hatırlatan duru yeşil gözleriyle kapıya fırladı. Bir şeyler sezer gibi olmuştu. Renkten renge giriyor, kalabalığın baskısı altında eziliyordu. Buyurun dedi. Ne var? Ne istiyorsunuz? Dili dolaşıyordu. Kalın kemikli, sert bakışlı işçi kalabalıktan ayrılıp karşısına dikildi. Fabrika işçi getirtiyormuş, doğru mu? Dedi. Camgöz Sadık mahvolmuşçasına bakıyor, konuşamıyordu. Doğru mu ulan? Bilmiyorum. Nasıl bilmezsin? Bilmiyorum. Dayın nerede? Bildiği halde bilmiyorum dedi. Bilmiyorsun ha? Bizi kışkırtıp işimizden etmeyi bildin. Bildiniz ama. Camgöz Sadık dehşet içindeydi. Sağa baktı, sola baktı. Sonra ani bir kararla geri sıçrayıp kahveye daldı. Arka pencereden deli gibi atladı. Su dolu hendeklere bata çıka kaçmaya başladı. Kalabalık marş marş emrini almış, kahveye korkunç bir silindir gibi dalmıştı. Cam, çerçeve, masa, sandalye, fincan, tabak, semaver ne bulduysa ezdi, ezdi, ezdi. Her şey bir anda olup bitmiş, semt karakolundan polis ekipleri gelinceye kadar çekilinmiş, hatta rahatlanmıştı. Yalın ayaklı çocuklar, ani darbeden pek de haberi olmayan şiş kadınlar, buruş buruş ihtiyarlar, hayretten büyümüş gözleriyle şaşkın şaşkın bakıyorlardı. Bu sırada Kerusa denen çift atlı fayton köşeden çıktı. Ağır ağır geldi, kalabalığa takılıp durdu. Önce Necati atladı yere, sonra Cemile. Hiçbir şeyden haberleri yoktu. Yanlarına sokulan İzzet Usta'dan ne olduğunu sordular. İzzet Usta bir çırpıda her şeyi anlattı. Cemile öyle heyecanlanmıştı ki, yazık dedi, yazık olmuş. Sonra hep beraber arabaya bindiler. Araba işçi mahallesinin çamurlu tenha sokaklarından geçti, ana caddeye çıktı. İzzet Usta Necati'ye sordu. Babaannen nihayet razı oldu demek. Oldu. Cemile'ye döndü. Baban ne alemde ya? Cemile'nin gözlerinden yuvarlanan damlalar birbirini kovalıyordu. Ha? Bilmiyorum. İhtiyar Malik oda kapısını arkadan sürgülemiş, pencere önünde sessiz sessiz ağlıyor. Mahallenin sırtını döndüğü kocaman göl ise ikindi güneşinin ölgün sarısı altında kocaman bir denizi hatırlatarak hafif hafif dalgalanıyordu. Kitabın sonu. 30 Mart 2011, sayfa 152.